Ayrım 8.
Hükümet doktorunu getirdim eve. Baktı, inceledi. Önemli bir şey değil. Bu dünyada başı ağrımayan insan yoktur. Benim başım da ağrır. Çıkın sokakta sorun. 10 kişiden 8'inin 9'unun mutlaka başı ağrıyordur dedi. Yahu bu adam deli mi diye yüzüne baktım. Peki Hanife'nin başı ağrıyor ama aynı zamanda benimki neden ağrıyor? Sayın doktora bunu sordum. Baş ağrısının 300'den fazla nedeni vardır. Aşağıda papucun ayağını sıkar, yukarıdan başın ağrır. Bu kadar açıktır bu. Ama takma kafanı. Sakın takma. Dünya fani, ölüm ani. Bu can sana emanet verilmiştir. Veren bir gün alır geri. Çık biraz dolaş. 3 gün sonra geçer gider dedi. Bir yazıyı ezberden okur gibi. O an Hanife, benim papucum sıkmıyor, papucum rahat diyerek doktora çıkıştı. Bir tartışma tutturduk biz. Papucun sıkmıyorsa çorabın sıkıyordur. Çorabın sıkmıyorsa bir sıkıntın vardır. Bunlar baş ağrısının nedenleridir. Doktoru kızdırmayalım diye eşimin kolunu tuttum. Onu alıp hemen Nevşehir'e götürdüm. Girdik bir doktorun kapısından içeri. Parasını yatırdık. Bekledik, sıra geldi. Aldı bizi içeri. Baktı, inceledi. Belki beyinde bir ur var ama ben anlayamam. Çünkü yeterli aracım yok. En iyisi siz hastanızı hemen Ankara'ya götürün. Orada yüksek uzmanlık hastanesi var. Bir adamını bulun, baktırmaya çalışın dedi. Yola çıkmadan Osman Ersoy hocaya telefon ettim. Anlattım sorunumuzu. Dostların en iyisi çıkmıştı. İyi günde yanımızdaydı. Kötü günde de bizimle oldu. Anlattım ya, müfettişin o raporundan sonra öne düşüp jübile mi yaptırdı. Böyle bir sağlık sıkıntımız olunca da ona başvurduk. İnşallah onun başı ağrımaz. İnşallah onun başı hiç daralmaz. Şayet daralırsa ben de ona elimden gelen yardımı yaparım. Bizim Bilade Rahmet Ankara Milli Eğitiminde doktor ya. Şu hale bak, ona telefon etmiyorum da Osman Ersoy hocaya telefon ediyorum. Otobüsten indik. Osman hoca otogarın orada bekliyor. Yanında bizim birader dikiliyor. Yüksek uzmanlık hastanesinin beyin uzmanından buluşum almışlar. Çok sevindim. Adamın olunca başkentte işler tıkır tıkır yürüyor bak. Hastalığı sevmem ben. Hasta olup da varınca insana ilgisiz bakan hastaneyi hiç sevmem. Bir yanımızda birader, bir yanımızda Osman Ersoy hoca. Yürüdük koridordan. Buyurun buyurun çektiler. Hanife'ye hemen aygıt bağladılar. Ölçüm biçim yaptılar. Şöyle inceleme, böyle inceleme. İş epey uzadı. Sonra bizi karşılarına oturtup dediler ki, Hanife Hanım'ın canını yakacağız ne yazık. Ameliyat yapılması gerekiyor. Bu kesin olmayan ilk tanıdır. Kesin tanıyı size yarın söyleyeceğiz. Bir iğne yaptılar, iki hap verdiler, yatırdılar. Kapının önünden ayrılamıyorum. Ameliyat masasına yatacak ama acaba sağ çıkacak mı? İnşallah sağ çıkar. Çok korkuyorum. Bilader Ahmet dedi bize gidelim. Osman Ersoy Hoca dedi bize gidelim. Ben Biladergil'e gittim. Ertesi gün erkenden hastaneye koştum. İzin verdiler, yanına girdim. Tuttum Hanife'nin elinden. O da benimkini tuttu. Masadan sağ kalkamazsam haklarını helal et, sana doyamadım dedi. Ben sana hiç doymadım Mustafa Bey dedi. Şimdiye kadar böyle dememişti, çok utangaçtı. Cesaret edip duygusunu dile getirdi. Senin çok hakkın var bende dedi. Gözyaşlarımı tutamadım, o an ağlamaya başladım. Ben sana doydum mu sanıyorsun Hanifem diye höyküre höyküre ağladım. Hemşireler, hasta bakıcılar, asistan doktorlar gelip gidiyor. Bir yandan da eller bizi kınar diye utanıyorum. Gerçekten 3 gün sonra ameliyata aldılar Hanife'yi. Beyninden yumurta kadar büyümüş bir ur çıkardılar. İnanılır gibi değil. 3 hafta yattı. O ameliyat oldu ya, vallahi ben öyle yazdım. Biladere maşallah çektim içimden. Her gün yengesinin ziyaretine gelip gitti. 2-3 güne bir Osman Ersoy da uğradı eksik olmasın. Çok şükür, bin şükür, sağ esen ayağa kalktı eşim. Yüksek uzmanlık hastanesinden çıkardık kendisini. Biladerin otomobiline atıp sürdük Ürgüp'e. Nasıl seviniyorum, uçuyorum anlatamam. Kızılırmak içime dolmuş, şarp şarp çalkalanıyor. Benim bu yaşamda en çok rast giden işim sensin Hanife. Senden çok razıyım. Ben böyle söyledim mi eliyle ağzımı kapatıyor. Öbür eliyle parmağımı tutup sıkıyor. De sus, de sus diye söyleniyor. Bir ay sonra Ankara'ya gene gitmemiz gerekiyordu. Atladık otobüse gittik. Baktılar, incelediler. Çok şükür, bin şükür. Korkulacak bir durum yoktu. Güle oynaya dönüp geldik. Müfettiş Rasim Esmer Bey raporumu istedi, olmadı. Güle oynaya dönüp geldik. Müfettiş Rasim Esmer Bey raporunu istediği kadar kötü yazsın. Yukarıdaki dürzüler de bildiklerini yapsın. Hanifem sağ esen kurtuldu ya, şimdi cihan benim. Şimdi eskisinden daha güçlüyüm karanlığa karşı. Kötülere kızıp yurdumuza, halkımıza asla küsmem. Ürgüp'ün işlerine daha çok koşacağım. Bir sorun için yanıma gelen köylülere daha çok yardımcı olacağım. Elimden geldiği kadar toplum işlerinin içinde olacağım. Öyle bol bolamat emekli aylığım olmadığı halde Tasko Birliği'nin işlerine de parasız bakacağım. Çocuklar büyüyor, okuyor, okulunu bitiriyor. Vakti gelenleri everiyoruz. Siz bildiğiniz engeli koyun önümüze. Biz bu dünyayı işte böyle seve seve yaşarız. Ah, birazcık şair olsam, birazcık şiir yazmak gelse elimden, bu duygularımı seslendirebilsem. Bölüm 29. Bir Ağaç Kitap Okusa. Yukarıda birazcık değindim. Emekli olduktan sonra bir gün İstanbul'a gitmiştim. İstanbul'a Ankara'ya gittim mi kitaplıklara uğramadan yapamam demiştim. Vaktim olunca gezmeyi severim ben. Kooperatiflerin işi için Ankara'ya gitmişsem İstanbul'a da geçiveririm. Orada yeni açılan Atatürk kitaplığında müfettiş Rasim Bey'i gördüm. Kendi kendime acaba bu kez kimin başını yakıyor bu nursuz herif diye sordum. Gene de selamladım kendisini. Rastlaşınca geçip gitmeyi insanlığıma yakıştıramadım. O raporu öyle yazdığı için çok yürek sızısı çektiğini söyledi bana. Öyle yazması için yukarıdan kendisine baskı yapıldığını anlattı. Usulca çenesinin altına sokulup, "Yukarıda kim baskı yaptı?" diye sordum, söylemedi. O yukarısı dediği, ben kendimi bildim bileli kitaptan kitaplıktan hoşlanmaz. İsterse eşekli filan olsun, hele köydeki kütüphaneden hiç hoşlanmaz. Bunu sonra daha iyi anladım. O yukarısı kitap okuyan köylüden, köy çocuğundan hiç hoşlanmaz. Bizim şairlerden Melih Cevdet Anday'ın bir kitabı var. Adı Rahatı Kaçan Ağaç. Ben pek severim. Kendisi bizim iyi şairlerimizdendir. Bu dediğim kitabı 1946'da çıktı. Kitaba adını veren şiir küçük bir şeydir ama güzeldir. Ezberi ezberciliği pek sevmem ama onu gönlümle ezberledim, durur durur okurum. Tanıdığım bir ağaç var, etlik bağlarına yakın. Saadet'in adını bile duymamış, Tanrı'nın işine bakın. Geceyi gündüzü biliyor, dört mevsimi, rüzgarı, karı. Ay ışığına bayılıyor ama kötülemiyor karanlığı. Ona bir kitap vereceğim, rahatını kaçırmak için. Bir öğrene görsün aşkı, ağacı o vakit seyredin. Şair aşk diyor, sen ona dünya diyeceksin, yaşam diyeceksin. Bizim yurdumuzda bir köylü de tıpkı Etlik'teki o ağaç gibidir. Eline bir kitap ver, seyreyle ondan sonra şenliği. Ama ağaç kitap okursa, yani bozkırda ahlat ağacı kitap okursa, bu dürzüler onları dibinden keser. Sizin Olimpos Dağı'ndaki gibi en yukarıda her zaman karanlıkçılar vardır. Onlar halkın uyanmasından korkar. Uyanırsa yönetemeyiz sanırlar. Doğrudur, yönetemezler. Çünkü halk uyanırsa kendi kendini yönetir. Bu nedenle halk evlerini kapattı herifler. Ayırdına vardın değil mi? Çok önemsediğim için halk evlerini, köy enstitülerini dönüp dönüp söylüyorum. Beni de önce destekler görünüp sonra kösteklediler. Az önce sana okuduğum şiiri çok sevdiğimi söyledim. Benim asıl sevdiğim başka bir şiir vardır. Adı Türk Köylüsü'dür. Bilmem adını duydun mu? Bizim Nazım Hikmet yazmıştır. Şiirden açmışken burada onu da okumak isterim sana. Çünkü onu severek ezberime almışımdır. O topraktan öğrenip kitapsız bilendir. Hoca Nasreddin gibi ağlayan, Bayburtlu zihni gibi gülendir. Ferhat'tır, Kerem'dir ve Keloğlan'dır. Yol görünür onun garip serine. Analar babalar umudu keser. Kahpe felek ona eder oyunu. Çarşambayı sel alır. Bir yar sever el alır. Kanadı kırılır, çöllerde kalır. Ölmeden mezara koyarlar onu. O Yunus'u bir çaredir. Baştan ayağa yaredir. Ağu içer su yerine. Fakat bir kere dert anlayan düşmesin önlerine ve bir kere vakt erişip gayrık yeter demesinler ve bir kere dediler mi İsrafil surunu urur. Mahlukat yerinde durur. Toprağın kalbi başlar. Onun nabızlarında atmaya. Ne kendi nefsini korur ne düşmanı kayırır. Dağları yırtıp ayırır. Kayaları kesip yol eyler ab-ı hayat akıtmaya. Dimitros çok etkilendi. Şiirde geçen kişi adlarının, sözlerin hepsini bilmiyor. Anlamıyordu ama başka türlü bir müzik vardı. O nedenle bu şiir insanı sarıp sarmalıyordu. Gerçekte kendisi de bir şiir severiydi. Sevdiği şairlerin başında Yannis Ritsos geliyordu. Onun barış şiiri belleğinde üç dilde yazılıydı. Önce Yunancasını sonra Türkçesini okudu. Mustafa Bey ne diyeceğini, içindeki sevinci nasıl belli edeceğini bilemedi. "Yahu yeğenim sen neymişin meğer?" gibi tam düzene sokamadığı sözler mırıldandı. Ondan sonra Dimitros barış şiirini Fransızcasını okumaya geçti. Mustafa Bey anlamıyor ama içer gibi dinliyor. Demek şiirler de türküler gibidir. Dillerin sınırına kapanıp kalmaz, aşar o sınırları. Bunu hepsi değil ama iyi şairler başarır. Yannis Ritsos'un barış şiirini gerçekten çok sevdim. Dimitros yeğenim, ben bunu Türkçesini defterime yazmalıyım. Yarın bunu yapalım. Sen söyle ben kağıda geçireyim. Sonra belleğimi alırım. Gerçekten sizin de çok iyi şairleriniz var. Bak bu Ritsos Efendi'yi ilk kez senden duyuyorum. Ayıbımı kusurumu hoş gör. Ben türküler kadar iyi sanatçıların kaleminden dökülmüş şiirleri de çok severim. Bu Ritsos Efendi'yi şimdiye kadar çoktan duymalıydım. Dimitros ertesi sabah erkenden kalkıp Mustafa Bey'in istediği şiiri iki kağıda yazmıştı. Ama yazılı Türkçeyi iyi bilmiyordu. Pek çok yanlış yapmıştı. Aziz'le onları düzeltip yeniden temize çektiler. Dimitros'un Yunanistan'dan Mustafa Bey'e getirdiği güzel bir armağan oldu bu şiir. Barış. Çocuğun gördüğü düştür barış. Ananın gördüğü düştür barış. Ağaçlar altında söylenen sevda sözleridir barış. Akşam alacasında gözlerinde ferah bir gülümseyişiyle döner ya baba, elinde yemiş dolu bir sepet ve serinlesin diye su, pencere önüne konmuş toprak bir testi gibi ter damlalarıyla alnında. Barış budur işte. Evrenin yüzündeki yara izleri kapandığı zaman, ağaçlar dikildiğinde top mermilerinin açtığı çukurlara, yangının eritip tükettiği yüreklerde ilk tomurcukları belirdiği zaman umudun, ölüler rahatça uyuyabildiğinde kaygı duymaksızın artık boşa akmadığını bilerek kanlarının, barış budur işte. Barış sıcak yemeklerden tüten kokudur akşamda. Yüreği korkuyla ürpertmediğinde sokaktaki fren sesi ve çalınan kapı arkadaşlar demek olduğunda sadece. Barış açılan bir pencereden ne zaman olursa olsun gökyüzünün dolmasıdır içeriye. Gökyüzünün tek bir yürek olan çanlarıyla bayram günlerini çalan gözlerimizde. Barış budur işte. Bir tas sıcak süttür barış ve uyanan bir çocuğun gözlerinin önüne tutulan kitaptır. Başaklar uzanıp ışık ışık diye fısıldarken birbirine, ışık taşarken ufkun yalağından, barış budur işte. Kitaplık yapıldığı zaman cezaevleri, geceleyin kapı kapı dolaştığı zaman bir türkü ve dolunay taptaze yüzünü gösterdiği zaman bir bulutun arkasından, cumartesi akşamı berberden pırıl pırıl çıkan bir işçi gibi, barış budur işte. Geçen her günün yitirilmiş bir gün değil de bir kök olduğu zaman gecede sevincin yapraklarını canlandırmaya, geçen her gün kazanılmış bir gün olduğu zaman dürüst bir insanın deliksiz uykusunun ardı sıra ve sonunda yeniden duyumsadığımızda zamanın tüm köşe bucağındaki acıları kovmak için ışıktan çizmelerini çektiğini güneşin, barış budur işte. Barış ışın demetleridir yaz tarlalarında, iyilik ABC'sidir o dizelerinde şafağın. Herkesin kardeşimdir demesidir birbirine, yarın yeni bir dünya kuracağız demesidir ve kurmamızdır bu dünyayı türkülerle, barış budur işte. Ölüm çok az yer tuttuğu zaman yüreklerde, mutluluğu gösterdiğinde güven dolu parmağı yolların, şair ve proleter eşitlikle çekebildiği gün içlerine, büyük karanfilini alacakaranlığın, barış budur işte. Barış, sımsıkı kenetlenmiş elleridir insanların, sıcacık bir ekmektir o masası üstünde dünyanın. Barış bir annenin gülümseyişinden başka bir şey değildir. Ve toprakta derin izler bırakan sabanların bir tek sözcüktür yazdığı barış ve bir tren ilerler geleceğe doğru. Kayarak benim dizelerimin rayları üzerinden, buğdayla ve güllerle yüklü bir tren, bu tren barıştır işte. Kardeşler barış içinde ancak derin derin soluk alır evren. Tüm evren yüklenerek tüm düşlerini. Kardeşler uzatın ellerinizi. Barış budur işte. A.Behramoğlu'nun çevirisinden. Bölüm 30. İki Kan Kardeşi. Dimitros Ürgüp'te gezerken gördüğü, dinlediği her konuyu defterine yazıyor. Aziz'le nasıl kan kardeşi olduğunda ayrıntılı olarak yazdı. Bunun güzel bir öykü olabileceğini düşünüyor. Şu kısa gezide böyle ne güzel bir öyküyü kısaca not ettiğini aklından geçirip sevindi. Bir gün gene peri kayalıklarına oyulmuş doyum evine gidip eğlendiler. Geç vakte kadar yiyip içip çalgı dinlediler. Yoksa içkiyi biraz fazla mı kaçırdılar? Dimitros sarıldı Aziz'in boynuna. Kardeşim benim, can kardeşim diye ağlamaya başladı. Ona uyup Aziz de benim can kardeşim, kan kardeşim diye karşılık verdi. İşte tam o an birden çözülüp birbirlerinin yüzüne baktılar. Yahu biz kan kardeşi olsak ya. Bu sözler ikisinin ağzından aynı anda çıktı. Kan kardeşi olmak için koşullar olduğunu biliyorlar mıydı? Kan kardeşi olanlar yakın akraba olur. Birbirlerinden kız alıp veremezler. Birinin başına bir sorun gelir de yoksul düşerse öbürü de kız alıp veremezler. Birinin başına bir sorun gelir de yoksul düşerse öbürü onu hem de çocuklarını kollamakla görevlidir. Kendi hallerine güldüler bunları konuşurken. Dimitros, böyle ağır koşullar olduğu çok iyi. Kolayından bir kardeşliği ne yapacağız? Varsın zor olsun. Ne kadar zor olursa kardeşliğimiz o kadar değerli olur. Aziz ekledi. Ne kadar zor hem de candan olursa. Bu amaçla Mustafa Bey'i öbür oğlu Murat'ın halı dükkanına çağırdılar. Anlattılar isteklerini. Mustafa Bey ile birlikte Murat da dinliyordu. Mustafa Bey heyecandan titredi. Hem de kan kardeşliğinin ağır koşullarını onlara anımsattı. Çocuklar gibi gülerek biliyoruz biliyoruz dediler. Biliyorsunuz ama iyice düşündünüz mü? Düşündük, düşündük dediler. Mustafa Bey konuşurken sesi titredi. Bizim bu yaşamda 3 kız, 3 oğlan, 6 çocuğumuz oldu. Başka olmaz artık sanıyorduk. 6 evlat az mı? Şimdi işte 7.sinin eli elimde. Çocuğumuz demek 6 değil 7 olmalıymış. Bundan dolayı çok mutluyum diyerek gene ağlamaya başladı. Dimitros ile Aziz oyalanmak istemiyordu. Madem karar verdiler, bu iş bir an önce olup bitsin. Hemen bir iğne buldular. Mustafa Bey Murat'a "Çakmağını çak oğlum," diye fısıldadı. İğneyi alevde iyice kızdırdı. "Çocuklar, biliyor musunuz, bu görevi yerine getirmek benim için yeni hem de büyük bir mutluluk oluyor. İyi günde, kötü günde, hatta en zor zamanda sizi kimse birbirinizden ayıramasın. Bu dilekle sizi oğlum Murat'ın tanıklığında kardeş yapıyorum. Ama kan kardeşi olmaktan daha önemli olan, zaten bu yaşamda kanın önemi ne ki? Ondan çok daha önemli olan can kardeşliğidir. Kan kardeşi, aynı zamanda can kardeşi yapıyorum sizi," dedi. İğneyi önce Aziz'in, sonra Dimitros'un parmağına batırdı. Sonra "Haydin bakayım, yalayın birbirinizin kanını," dedi. Yaladılar. Sonra "Şimdi de kucaklaşın," diye ekledi. İki can kardeşi kucaklaştı. Aziz babasının elini öptü. O öpünce Dimitros da öptü. Murat babasının yanına dikilmiş, sarmaşık gibi birbirine sarılmış iki adamın kucaklaşmasını izliyordu. Çözülmelerini bekledi. Sonra yaklaşıp kollarını iki kardeşin beline doladı. "Kutlarım ikinizi de. Kan yalaşmadan ben de sizin kardeşinizim. İyi günde, kötü günde, en zor zamanda bizi kimse birbirimizden koparmasın. Babamız sağ olsun bu mutluluğu sizinle birlikte bana da tattırdı. Bunu kutlayacağız. Bugün öğle yemekleri benden." Dimitros ne diyeceğini bilemeden sanki dilsiz gibi Murat'a bakıyordu. "Sevgili okur, gördüğün gibi bu romanda Murat'ın çok hakkını yedik. Onun dükkanına, evine yeterince uğramadık. Eğitim enstitüsünü bitirip öğretmen olmuş, bakanlıkla kafası uyuşmadığı için şimdi halıcılık yapan, o arada Fransız kızı Bernadette ile evlenip iki aslan parçası Oya ile Hakan'ın babası olan bu güneş yüzlü adam Aziz'in can ağabeyidir. O günkü küçük törende Dimitros'un da kardeşi olmuştur. Uzun uzun konuşmayı bilmez ama bunu içinden belki 10 kez 30 kez onaylamıştır. Aziz ile Dimitros o öğle yemeğinde konuştular. Bugün kendimiz can kardeşi olduk. Eğer Ürgüp'le Larisa'yı da kardeş şehirler yapabilirsek ne mutlu bize." Bölüm 31. Dimitros'un uğurlanması. Ayrılık günü gelip çattı. Üzüntüden Dimitros'un gözleri kan çanağına döndü. Neredeyse ağlıyor. Bu arada Aziz'in Dimitros'a hiç belli etmeden yaptığı bir iş vardı. Belediye Başkanı Kürşat Numanoğlu'dan buluşum alıp yarım saat kadar konuştu. "Biz gençler sizin Ürgüp'ü bir gezginler ve kültür şehri yapmak için nasıl çırpındığınızı görüyor biliyoruz. Bundan dolayı biz de size yardımcı olacağız. Konuğumuz Dimitros Katsikas gidiyor. Şimdilik aramızda kalsın. Larisa ile Ürgüp'ü kardeş şehir yapmak istiyoruz. Bunu size duyurmadan, sizin desteğinizi almadan yapamayacağımızı elbet biliyorum. Bu kararımız şimdilik bir düşünce. Daha doğrusu bir düş. Bize destek olursanız düşümüz gerçek olur. Şimdi sizden dileğim Larisa Belediye Başkanı'na bir mektup yazmanızdır. Onları 8-10 kişi ya da 20 kişi buraya çağıracaksınız. Biz her işi üstleneceğiz. Bu mektubu konuğumuz alıp götürsün. Bakalım ne diyecekler. Burası elbet onların bileceği iştir. Çağrımızı kabul eder gelirlerse bu buluşma şehirlerimizi kardeş yapabilmenin önemli bir adımı olur. Lütfen beni kırmayın. Oradaki meslektaşınıza bu mektubu yazın." Kürşat Numanoğlu saz çalar, türkü söyler. Özellikle Refik Başaran türkülerini kendine göre pek hoş söyler. Duygulu insandır. "Çok teşekkür ederim Azizciğim sana," dedi. "Ürgüp için gerçekten hayırlı işler düşünmüşsünüz. Bu düşünce gerçekleşirse yalnız Ürgüp değil, yalnız Larisa değil, Türkiye ile Yunanistan'ın kucaklaşmasına yol açabiliriz. İstediğim mektubu elbet yazarım ama bir zorluk var. Onu ne yapacağız?" "Nasıl bir zorluk? Ben bir tek sözcük Yunanca bilmiyorum ki be kardeşim." "Ha," diye güldü Aziz. Sonra kendini toparladı. "Mektubu Türkçe yazabilirsiniz. Dimitros Katsikas Türkçe biliyor. Larisa'ya buradan gidenler de Türkçe biliyor. Ama sanırım belediye başkanı bilmez." "Hiç merak etme. Oraya varınca Dimitros sizin mektubu çevirip Aslı'yla birlikte verir başkana." "Adamın adı ne peki, biliyor musun?" "Bilmez olur muyum? Aldım konuktan." "Öyleyse söyle, hemen not edeyim. Çabuk hazırlayalım mektubu. 2 saat sonra uğrar alırsın." Larisa belediye başkanının adı Kafes Christodoulos. "Sizin yazmanıza gerek yok. Ben yazılısını sunayım size," deyip küçük bir kağıdı koydu önüne. Aziz ayağa kalkıp başkanı selamladı, gidiyor. "Yahu bir çay bile içmedin, hemen gidiyorsun." "Gidiyorum çünkü sizin işiniz çoktur. Biz konuk için ufak tefek yolluklar, anmalıklar hazırlayacağız." 2 saat sonra Aziz geldiğinde gerçekten mektup Türkçe olarak yazılıp hazırlanmıştı. Başkan onu bir zarfa koydurmuş ama ağzını kapatmamıştı. Nasıl olsa çevirisi yapılacak. Mektubu verirken "Söyle konuğuna Ürgüp Belediye Başkanı'nın özel selamlarını, halkımızın sevgilerini götürsün Larisalılara. Mektuba yazdım. Gerçekten uygun bulacakları sayıda bir grubu, yani şöyle 30 kişiyi Ürgüp'e konukluğa çağırıyorum. Yol parası dışında bütün giderleri tarafımızdan karşılanacaktır. Bekleriz kendilerini. Gelirlerse mutlu oluruz." Aziz Güzelgöz, Ürgüp belediye yapısının merdivenlerinden kuş gibi uçarak indi. Aziz Güzelgöz elini Dimitros'un beline dolayıp, "Üzülme kardeşim, hiç üzülme. Bundan sonra çok görüşeceğiz. Çıkıp geldiğin iyi oldu. Bize unutulmaz güzellikte günler yaşattın. Çok güzel anılar bırakarak gidiyorsun. Haberin yok. Babam Ritsos'un şiirini belleğine geçirdi bile. Sen de Ürgüp'te gördüğün, yaşadığın güzellikleri birlikte götür. Kötülükler gördünse lütfen onları unut. Kötülükleri taşıyıp ne yapacaksın dedi. Dimitros varıp Mustafa Bey'in elini tuttu. Gerçekten hemen ezberledin mi Ritsos'un şiirini? Mustafa Bey eli Dimitros'un ellerinde Ürgüp'ün üstünü örten duru göğe baktı. Seve seve ezberledim. Hem de en çok neresini sevdim biliyor musun? Kitaplık yapıldığı zaman cezaevleri diyor ya bir yerde, işte orası, yüreğimi titretiyor benim. Bir de ne düşündüm arada biliyor musun? Yunanistan'da yalnız Ritsos diye bir şair yok. Ezberlediğim barış şiirini sen yazdın. Ama öyle bir şair varmış gibi onun adını okuyorsun. Seninle benim huylarımız birbirine benziyor. Sen de benim gibi övünüyor görünmekten hiç hoşlanmıyorsun. Dimitros Mustafa Bey'in boynuna sarıldı. Sen çok yaşa Mustafa Bey diye kucaklayıp salladı onu. Bu düşünceye çok güldü. Aziz'le kurduğumuz düşü gerçekleştirirsek bir gün Yannis Ritsos'u alıp buraya getireceğim. Senin konuğun olacak. O zaman öyle bir şair olduğuna kesin inanacaksın. Kendisiyle söyleşecek, bir akşam yemeğinde elini onun eline değdirerek ikiniz birlikte halklarımız arasında sonsuz barış için kadeh kaldıracaksınız. Bize buyurup konuğumuz olman çok iyi oldu Dimitros yeğen. Seninle konuştukça düşüncelerim genişledi. Şimdi gidip büyük annelerine, Anastasya teyzene kavuşacaksın. Bizden onlara çok selam söyle. Onlarla onlardan önceki Rum yurttaşlarla mutlaka çok güzel imiştir Anadolu. Ben o günleri yaşayamadım. Ama şimdi bakıp bir halkın bu kadar çok sevdiği yurttan göçürülmesinin en büyük acı olduğunu anlayabiliyorum. Bizde bir söz var. Sebebin gözü kör olsun derler. Yani nedenin gözü. O göçe neden olanlar her zaman kahrolsun. Ne gerek vardı da çıkıp geldi Yunan ordusu? Biz deriz arkasında İngiliz vardı. İngiliz fişekledi onu. Arkasında İngiliz vardı ama kafasında hiç akıl yok muydu? İyi komşuluk düşmanlıktan daha değerli değil miydi? Niçin bunu düşünemedi? Yunan ordusu gelince Anadolu Rumlarından kimi sütü bozuklar onlara yol gösterdi. Bizimki de yaşı kuruyu ayıramadan, çünkü gerçekten ayıracak zamanı yoktu, topunu birden sürdü attı. Asıl acı göç 1924'ten önce 1921'de olandır. Birincisi daha da acıdır. Hep anlattılar, dinledik. O günler bir daha gelmesin.